Ayrım 3, Turnike, Hakan Erol, sayfa 27. Tansu Çiller ile görüşme. Oktar müritlerini siyasi partilere de sokuyordu. Özellikle de 90'lı yılların ortalarında cemaat varlığını iyiden iyiye hissettirmeye başlamıştı. Öyle ki 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'u kazandıktan sonra yaptığı konuşma esnasında arkada duran iki genç Oktar'ın müridiydi. Erdoğan'ın arkasında duran isimlerden biri Oktar operasyonunda yakalanan ve hala tutuklu bulunan Oktarcı Altuğ Müştak Berker'den başkası değildi. Adnan Oktar'ın meşhur kediciklerinden biri olan ve dosya kapsamında hala tutuklu bulunan Esra Saracoğlu ise kişisel Twitter hesabından Erdoğan'a bu fotoğrafı hatırlatıyordu. Saracoğlu fotoğrafa, "Sayın Adnan Oktar ve bizlerin Sayın Tayyip Erdoğan'ı yıllardır fikren ve manen destekleyen insanlarız. Bizim desteğimiz yeni değil, onlarca yıla dayanan manevi ve fikri bir destektir" notunu düşüyordu. Cemaat o yıllarda Tansu Çiller'in DYP'sinde de etkili bir örgütlenme gerçekleştiriyordu. DYP'nin İstanbul Gençlik Kolları tamamen Adnan Oktar'ın müritlerinin kontrolüne geçmişti. Bu dönemde partiye üye olmayan Oktarcı isimler bile partide tanınır hale gelmişti. Ve bir iddiaya göre partiye üye olmayan ama partide herkesin tanıdığı isimler dönemin başbakanı Tansu Çiller'le bile görüşmeye başlamıştı. Dönemin DYP İstanbul Milletvekili Celal Adan bu tehlikeli örgütlenmeyi fark ediyordu. Adan, "Adnancılar partiye de geçirecekler, bunları partiden uzaklaştırmak gerek" diyor ve harekete geçiyordu. İşte o yıllarda Adnan Oktar ve müritleri Celal Adan ile bir dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar aleyhinde yoğun bir propaganda yapmaya başlamıştı. Gazetecilere ve basın kuruluşlarına bu iki isim hakkında kara propaganda içeren fakslar çekiliyordu. Celal Adan da bu dönemde kendisine şantaj yapıldığı iddiasıyla Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne başvuruyordu. DGM hakimliği tarafından verilen dinleme ve izleme kararı tamamlandıktan sonra Oktarcılar için harekete geçilmişti. Adnan Oktar cemaatine karşı başta insanları zorla alıkoymak, küçük yaşta çocuklara istismar ve birlikte olmak gibi nedenlerle beraber birçok suçlama yapılıyordu. Ve 12 Kasım 1999 yılında bir operasyon gerçekleştiriliyordu. 1999 yılında İçişleri Bakanı olan Saadettin Tantan, o yıllardaki operasyonu 2018 yılında Hürriyet gazetesine anlatırken cemaatin daha o dönemlerde TBMM'deki etkisinden söz ediyordu. 1999'da bir gün Meclis Genel Kurulu'ndan çıktığımda üç yakışıklı genç yanıma doğru geldi. Ceketini ilikleyip saygı duruşunda bulundular. Dikkatimi çekmişlerdi. Kim olduklarını araştırdığımda Adnan Hocacı olduklarını öğrendim. Sürekli oraya gelip milletvekilleriyle gece gündüz beraber olduklarını öğrendim. Hemen Emniyet Genel Müdürüne görevi tevdi ettik. O zaman DGM'ler vardı. DGM savcısı ve Emniyet Genel Müdürlüğü 3 aylık sürede delilleri topladı. Dinleme ve izlemeler yapıldı. Bir hayli bilgi belge toplandı. Her şey büyük gizlilik içindeydi. Siyasi baskı olmasın diye de açığa çıkmasını engellemeye çalışıyorduk. Dipnot: https://www.cnnturk.com/turkiye/1999'da Adnan Oktar'a ilk operasyonu baslatan eski icizleri Bakani konuştu. Sabaha karşı yapılan baskınlarda Oktar ile beraber üst düzey isimlerin bazıları tutuklanmıştı. 110 kişinin gözaltına alındığı ve daha sonra 20 kişinin tutuklandığı operasyonun başında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan bulunuyordu. Ancak tutuklanan isimler yaklaşık 10 ay sonra serbest bırakılmıştı. Peki ne olmuştu da Oktar ve arkadaşları serbest kalmıştı? Yoksa haklarında onca suçlamaya rağmen yalnızca 10 ay tutuklu kalan Oktarcılar için gizli bir el düğmeye mi basmıştı? 99 sürecine giden yolu şantajlar, seks kasetleri, gizli kamera kayıtlarıyla beraber artan şikayetler döşemişti. Adnan Oktar verdiği fetvayla 1993-1994 yıllarında cemaate kazandırılacak olan dışarıdaki kızlarla ilişki biçimini tarif ediyordu. O dönem verilen fetvayı ve 1999 operasyonunu bir zamanlar Adnan Oktar'ın en çok güvendiği isimlerden olan 1986 yılında üniversitede mescit inşaatı yaparken cemaatle tanışıp 2000 yılında ayrılan Fırat Develioğlu'ndan dinleyelim. Develioğlu söz konusu operasyonda Adnan Oktar ile beraber aynı hücrede 9 ay geçirmişti. Oktar ile aynı hücrede yaşamasını, Adnan Oktar'ın dinden ne kadar uzak olduğunu ve anormal hareketlerine birebir aylarca şahit olduğum sözleriyle anlatan Develioğlu, operasyonla ilgili şunları söylüyordu. 1993-1994 yıllarında Kur'an'a göre diyerek dilini eğip büküp dışarıdaki kızlarıyla oral ve anal seksin duruma ve kişiye göre serbest olduğu fetvasını verdi. Bu yıllardan itibaren artarak cemaatte herkes serbest olmaya başladı ve turnike olayları da başlayınca konunun şikayetçileri arttı ve 1999 operasyonu yapıldı. Dipnot Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iddianamesi. Develioğlu'nun bahsettiği iğrenç turnike sistemini ve Oktar'ın sapkınlığını sonraki bölümlerde ele alacağım. Biz yeniden Develioğlu'na bakalım. Fırat Develioğlu 1992-1993 yıllarında dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Harbiye Ordu Evi'nin en üst katında görüştüğünü, Özal'ın kendisine böyle gençlik istiyorum, bir elinde Kur'an, bir elinde bilgisayar dediğini de anlatıyordu. Yani Özal Oktarcılar gibi gençlikle övünüyordu. Bakınız Oktar cemaati daha o dönemde en tepeden en aşağıya devlet kadrolarında örgütleniyor, Cumhurbaşkanı ile özel olarak görüşüp takdir alabiliyordu. Mesut Yılmaz'ın oyunu azaltma. 1999 yılındaki operasyonda Oktar'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki sorgu odasında alınan ifadesi çok ilginçti. Zira Oktar sorgu görüntülerinde çok neşeli bir hal takınıyor ve yapılan örgütsel faaliyetlerin belli bölümlerini kabul ediyordu. Oktar cemaat üyelerinin bazı siyasi isimlere, gazetecilere ve ünlü kişilere şantaj ve montaj çalışmaları yaptığını, ancak bunların bir kısmından haberinin olduğunu savunuyordu. Yani şantaj yaptıklarını kabul ediyordu. O dönem siyasilere yapılan montaj faaliyetlerinden pişman olduğunu aktaran Oktar, polisin sorusu üzerine eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'a yönelik bir fotomontaj yaptıklarını kabul ederek, "O mesela son derece münasebetsizdi," diyordu. Yılmaz'a fotomontajı seçimlerdeki oyunu azaltmak için yaptıklarını söyleyen Oktar, "Bu oyunu %1-2 azaltmış olabilir," diyordu. Oktar'ın sorgusunda polis memuru ile yaşadığı diyalogdan bir bölüm şu şekilde. Polis, sizin grubunuzun faaliyetleri, şantajlar vesaire oldu. Çete kapsamında suç işlemeye başlıyor, bunu siz de kabul ediyorsunuz zira. Oktar, ama şimdi orada tabii çok iyi bir plan yapılsa bunların hiçbiri olmaz. Ama bunların hiçbirisini tasvip etmiyorum. Polis, yaptınız yani ama hata diyorsunuz. Oktar, çok çok acayip yani makul değil. Çünkü Müslüman denilince her ne olursa olsun müşrik ve mülayim olması lazım. Polis, gizli çekimler oldu, şantajlar oldu. Oktar, montajlar var. Polis, montajlar var, iyi, kafiyeli oldu burada. Oktar, film olarak işte bu rahmetli Serkan Ciminli bizzat çekim yapıyordu. Hasan da ona yardım ediyordu. Yani onun teknik bilgisi iyidir. O kamerayı yerleştiren konumdaydı. Bunlar öyle filmler çekmişler falan. Polis çekmişler derken sizin bilginiz olmadan mı çekmişler? Oktar, bir kısmında benim haberim var, bir kısmında haberim yok. Oktar, yani doğru bir hareket değildi. Ne varsa ne yoksa bunları toplayın götürün dedim. Çöp torbalarına doldurttum. Götürün yakın dedim bunları Silivri'de. O zaman yaktılar işte.
Polis o zaman yaktılar, peki bu sizin emrinizle olmadı mı?
Oktar, tabii tabii bilgim dahilindeydi.
Oktar,
Mesut Yılmaz, Mehmet Ağar, Celal Adan, Zafer Mutlu, Ayşe Arman'a neden fotomontaj yaptığını anlatıyor. Mesela Ayşe Arman çok gayretler sarf etmişti. O haber tam bir misilleme. Celal Adan, ona ben hakikaten hoşlanmadım ondan. Ama cidden bize saldıran, hakaret edene karşı verilen cevabı nefsi müdafaa olarak görüyorum.
Oktar, Mesut Yılmaz'a fotomontajın amacını söylüyor. İşte oyunu azaltmaktı.
Polis, amacına ulaştı mı sizce?
Bence olmuş olabilir.
Polis, olmuş olabilir diyorsunuz.
Oktar, oyları %1-2 azaltmış olabilir.
Dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın Öcalan kadar tehlikeli dediği Adnan Oktar, sorgusunda bu kadar rahat anlatıyordu olayları. Ocak 2000'de Oktar ve 35 adamı hakkında 16 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Ocak 2007'de ise Adnan Oktar delil yetersizliğinden beraat etmişti. İşin ilginç olan kısmı şuydu. Adnan Oktar'ın beraat etmesi Saadettin Tantan'ın 28 ayrı davadan yargılanmasıydı. Saadettin Tantan konuyla ilgili çok kritik cümleler sarf ediyordu. Tantan dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partilerin vekillerinin Oktar için kendisine nasıl baskılar kurduğunu açıklıyordu.
Adnan Hoca beraat ediyor. Ben ise kendisine bağlı Bilim Araştırma Vakfı, BAV ve adamlarının açtığı davalarla yargılanıyorum. Bu tam bir rezaletti. Onları içeriye aldığımda o dönem parlamentodaki siyasi partilerin, özellikle Fazilet Partisi vekillerinden bazıları, "Bunlar iyi çocuklar, bunları bırak" diye üzerime çöktü. Siyaseten baskı yaptılar. Meclisin koruma müdürüne sordum, haberi yok. Emniyet Genel Müdürüne talimat verdim ve bu grupla ilgili çalışma başlattım. 2-3 ay sürdü. Her türlü delil, bilgi, teknik takip yapıldı, düğmeye basıldı. Savcılık, emniyet birlikte bir çalışma yürüttü. Çok iyi aile çocuklarını, ekonomik özgürlüğü yüksek, ülkeyi gelecekte yönetecek aile çocuklarını kirlettiğini gördüm. Bu yüzden APO kadar tehlikeli, yazdıkları kitaplarla beyin yıkıyorlardı.
Peki Oktar ve üst düzey yöneticiler içerideyken cemaat o dönem varlığını nasıl sürdürmüştü? Maddi gelir nereden geliyordu? Talimatlar nasıl aktarılıyordu? Oktar olmadan işler nasıl yürüyordu? 30 yıl Adnan Oktar'la yan yana duran ve Koç Üniversitesi öğrenci dekan yardımcısı olan Serpil Ekşioğlu, paranın kaynağını da talimatların nasıl aktarıldığını da ifadesinde sırayla açıklıyordu. Burada karşımıza dava kapsamında hala tutuklu bulunan Fatma Ceyda Ertüz'ün ismi çıkıyordu. Fatma Ceyda Ertüz'ün kim miydi? Ceyda Ertüz'ün 1998 yılında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Doğru Yol Partisi DYP Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüz'ünün eşiydi. Ceyda Ertüz'ünün cemaate katkısı sayısızdı. Ertüz'ün cemaat içerisinde kritik görevlere sahipti. Ertüz'ün Ankara'da kocasının nüfuzunu kullanarak AKP ve CHP gibi partilerin içerisinde kulis yapıyordu. Yargı çevresine yakın duran Ertüz'ün zamanında FETÖ'cü emniyet müdürleriyle ciddi bağlantılarının olduğu da iddia ediliyordu. 1999 operasyonunda Oktar cemaatinin ayakta kalmasını da Ertüz'ün sağlamıştı. Ceyda Ertüz'ünün milletvekili eşinden kalan miras ve mal varlıkları cemaate kaynak olarak aktarılmıştı. Ceyda Ertüz'ünün mirası cemaatin yaşamasını sağlamıştı. Rakı masasında çekilen fotoğraf. 27 yıllık oktarcı olan müştekilerden Mehmet Emin Koç, o dönem yapılan operasyonda cemaatin boş durmadığından bahsediyordu. Cemaat 1999 operasyonunda bir süre hapiste yatan okları içeriden çıkarabilmek için para, avukat ve üst düzey bağlantılarını kullanmıştı. Koç gardiyanlara içerideki cemaat üyelerine iyi davranılsın diye rüşvet de verdiklerini itiraf ediyordu. O dönem hakime de cemaat tarafından rüşvet verildiğini, bu olayı da kameraya çektiklerini aktaran Koç, istedikleri kararın çıkması için tehditlerin savrulduğunu belirtiyordu. 1999 yılında operasyon olunca ben ve benim gibi dışarıda kalan cemaat mensupları, içerideki arkadaşlarımızı ve o dönem hocamız olarak gördüğümüz Adnan Oktar'ı çıkarmak için para, avukat ve bağlantılarımızı kullanmak üzere çalışmalar yaptık. O dönem gardiyanlara Fatih Müftüoğlu ve Emre Çalıkoğlu içerideki arkadaşlarımıza iyi davransın ve yeme içme ihtiyaçlarını karşılamalarında yardımcı olsunlar diye birçok kez rüşvet verdiler. Burak Abacı isimli cemaat üyesi dönemin hakimine rüşvet verdi ve bu rüşvet verme anını çanta ile gizli kameraya çekip daha sonra başka rüşvet vermemek için ama istedikleri kararı çıkarmak üzere tehdit ettiler. Hatta o dönem adli tıpta bir doktor Adnan Oktar'a deli raporu vermedi ve Adnan Oktar bu adama kinlendi. Zaten kendisi çok kindardır ve asla öç almadan o kişiyi bırakmaz. Bu doktora da daha sonradan hatırladığım kadarıyla cemaatten birinin babasına deli raporu aldırmak üzere rüşvet verdiler ve bu olayı kayda alıp basına verdiler ve doktoru itibarsızlaştırarak adli tıptan uzaklaştırdılar. Bu şekilde olaylar ile kendi çapında bir korku imparatorluğu kurup insanların kendisine bulaşmalarının önüne geçeceğini düşündü ve bunu gerçekleştirdi. Dipnot Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü İddianamesi. Oktar'ın kendisini 18 yaşında cariye olarak aldığını söyleyen ve etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Bahar Bayraktar ise o dönemki hakimin görevden el çektirilmesiyle ilgili cemaatin planını anlatıyordu. 1999 yılında yapılan polis operasyonundan sonra açılan davanın hakimiyle ilgili hatırladığım kadarıyla şöyle bir konu var. Bir dönem hakim çekiliyor ve değişiyor. Adnan Oktar bize kendisinin bunu yaptırdığını söylemişti. Hakime giden örgüt elemanları hakimin masasına bir resim koyuyorlar. Resimde aynı masada oturmaması gereken bir kişiyi de rakı masasında resimleri olan hakim davadan çekilme kararı alıyor. Her şey işkence. Oktar ve cemaat üyeleri böylece 1999 operasyonundan daha güçlü çıkacaklardı. Çünkü Oktar tıpkı Atatürk olayında vakıf kurarak yaptığı gibi önlemini alacak ve daha sonra da kendisine operasyon yapanları adliye koridorlarında süründürecekti. Oktar dışarı çıktıktan sonra hukuk alanının ne kadar önemli olduğunu keşfetmişti. Bu andan itibaren yeni talimatlar savurmaya başlar ve ileride cemaatte en çok ağırlık vereceği yapılanma olan hukuk grubunu kurar. Ardından da harekete geçer. Dönemin emniyet görevlilerine işkence iddiaları ile ilgili davalar açarak bu grubun konuya bakmasını sağlar. Oktar ve cemaati operasyonu gerçekleştiren dönemin organize suçlarla mücadele şube müdürü Adil Serdar Saçan'ın da aralarında bulunduğu emniyet görevlileri hakkında kendilerine işkence yaptıkları iddiasıyla şikayetçi olmuşlardı. Oktar ve cemaati başta Adil Serdar Saçan olmak üzere kamu görevlilerinin üzerindeki güçlerini yıllar boyunca hissettirdiler. Yıllarca Saçan adliyelerde kendisi hakkında açılan davalarda koşturdu durdu. Saçan mesleğini bırakmak zorunda kaldı. Cemaat tarafından yıpratılarak hesap sorulmaya çalışıldı. Cemaat yayınları Saçan'ı hedef gösterdi ama Saçan hiç yılmadı. Adil Serdar Saçan Oktar ve cemaatiyle ilgili şunları söylüyordu. 1999 yılında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevliyken İstanbul DGM Başsavcılığı'nın yazılı talimatı ile Adnan Oktar ve grubuna şube müdürlüğümüzce operasyon yaptık. Yüzün üzerinde şüpheliye gözaltı yaptık. Birçok materyal ve dokümana el konuldu ve şüpheliler yasal süre zarfında adliye sevk edildi. Adnan Oktar ve örgütün yöneticileri tutuklandılar ve haklarında DGM'de dava açıldı. Bu operasyonu akamete uğratmak için başta dönemin DGM Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, Soruşturma Savcısı Ahmet Gürses, İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, ben ve benim şubemdeki tüm görevler hakkında yüzlerce suç duyurusunda bulundular ve davalar açtılar. Bu örgütün genel taktiğidir. Kendilerine operasyon yapan kamu görevlilerini ve daha sonraki süreçte kendilerini yargılayan başkan ve üyelerini yıldırmak, sindirmek için gerek sosyal medyada gerekse kendi yayın organlarında aleyhte yalan ve iftira niteliğinde yayın yaparlar. Ve kamu görevlileri hakkında çok sayıda iftira ve suç duyurusunda bulunurlar. Şahsıma da bu şekilde yüzlerce iftira atmış ve hakkımda da binlerce yayın yapmışlardır. Son olarak, Adnan Oktar o dönem özgürlüğüne kavuştuktan sonra işkenceci polisler söylemine başvurmuştu. İddiaya göre saçanla uğraşmayı hiç bırakmayan Oktar, cemaatteki her ağrı ve sızıyı işkenceye bağlamaya başlamıştı. Oktarcılar işkenceci polisler hakkında açtıkları davalarda da işkence ile ilgisi olmayan bu durumları mahkemeye delil olarak sunuyorlardı. Böylece cemaat yaşadığı krizi fırsata çevirmiş olurken gücünü de ilk kez bu derece ciddi bir testten geçiriyordu. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 37.